Ayrım 37, Koruyan El, Wolfgang Schorlau, sayfa 362. Mundus ve Bernard'ın cesetlerinin taşınması ve pozisyonlarının değiştirilmesi. Motokaravan Eisenach'ta Mukim Tautz çekici servisi tarafından 4 Kasım 2011'de Eisenach Strekla'da polis tarafından bulunduğu Am Schaffrey'in 2 adresinden firmanın 5 kilometre mesafedeki kapalı garajına çekildi. Bu sırada cesetler motokaravanın içinde kaldılar. Eknot, Tautz çekici firmasının motokaravanın çekilmesine dair raporu, UA6-1, 15. oturum, 28 Nisan 2016. Kamuya açık delil belirleme celsesi tutanağı sayfa 21 ve devamı ve sayfa 32. Kriminal Polis Merkezi KPS Eisenach dosya numarası TH1309-023340-11-9, 7 Kasım 2011'de hazırlanmış operasyon raporu. Strekla olay yeri raporu dosya numarası TH11309-023340-11-9, tarih 27 Aralık 2011, sayfa 7. Bu emri veren operasyonun yöneticisi polis müdürü Mihail Menzel'di. Motokaravanın Tautz firmasının kapalı garajına çekilmesi, polis ve itfaiyenin verdiği bilgilere göre 15 ile 16 arasında gerçekleşti. Eknot, 7 Kasım 2011'de hazırlanmış operasyon raporu sayfa 1. Bakınız Eisenach İtfaiyesi Operasyon Raporu 4.11.2011'de Eisenach Strekla'da yanan motokaravanın söndürülmesi. Thüringen Eyalet Parlamentosu 5. Seçim Dönemi Araştırma Komisyonu 5.1'in raporu. Şimdi ortaya çıkarılması gereken bu transport sırasında cesetlerin Strekla'da bulunduğu pozisyonun ciddi bir şekilde değişip değişmediğidir. Sorumlu operasyon yöneticisi Menzel, 2016'da NSU Araştırma Komisyonu'nda motokaravanın izleri koruyacak şekilde çekildiğini, yapıldığını söyledi. Bütün bu bilgilerin neticesinde motokaravanın mümkün olduğunca özen gösterilerek neredeyse yürüme hızında bu garaja getirilmesine karar verdim. Eknot UA6-1, 15. oturum, 28 Nisan 2016, kamuya açık delil belirleme celsesi tutanağı sayfa 42. Motokaravanın hiçbir şeye dokunulmadan Tautz firmasına getirilmesine karar verildiğini Eisenach polisi de onaylıyor. Olay yeri incelemenin ilk belgeleme çalışmasından sonra motokaravanın hiçbir şeye dokunulmadan Tautz firmasının garajına götürülmesine karar verildi. Eknot KPS Eisenach 4.11.2014 Sparkasse Eisenach Nord Şubesi Soygunu Operasyon Raporu 23 Şubat 2012'de hazırlanmış sayfa 4. Uwe Mundlos'un cesedinin 13 gibi bulunmasından sonra çekilen fotoğrafları garajda motokaravandan çıkarılmasından evvel saat 16 gibi çekilenlerle karşılaştırdığımızda cesedin transport sırasında pek hareket etmediğini görebiliyoruz. Ceset hala kapalı dolabın ahşap kapısıyla motokaravanın tuvalet banyo kabininin kapısının arasında oturur durumda. Eknot UA6-1 15. oturum 28 Nisan 2016 kamuya açık delil belirleme celsesi tutanağı ek 2. Bu ekte Strekla'da çekilmiş fotoğraflar çekim tarihleriyle beraber görülebiliyor. Strekla olay yeri raporu dosya numarası TH11309-023340-11-9 tarih 27 Aralık 2011. Bernard'ın cesedi Strekla'da bulunduğunda kül ve yangın artığıyla kaplı. Bu yangın artığının da cesedin transport sırasında yüzü koyun kalmasında payı olduğu muhtemelen. Burada da saat 13 ile 14 sırasında Strekla'da çekilen fotoğraflar garajda ceset motokaravandan çıkarılmadan evvel 16'da çekilenlerle karşılaştırıldığında görülüyor ki Bernard'ın cesedi yangın pisliğinin temizlenmesinden sonra hala ocakla oturma grubu arasında yerde yüzü koyun yatıyor. Tek fark cesedin biraz şoför mahalline doğru kaymış olması. Eknot. UA6-1 15. oturum 28 Nisan 2016 kamuya açık delil belirleme celsesi tutanağı ek 2. Bu ekte Streckla'da çekilmiş fotoğraflar çekim tarihle beraber görülebiliyor. Streckla olay yeri raporu dosya numarası TH11309-023340-11-9. Tarih 27 Aralık 2011. 38. sayfa ve devamındaki fotoğraflar Streckla'da çekilmiş. 40. sayfadaki ise Tautz'un kapalı garajında. Sonuç, her iki cesedin de ilk bulundukları andaki pozisyonları motokaravan Tautz firmasının garajına 15 ile 16 arasında taşınırken değişmemiştir. 16 gibi kapalı garaja ulaşıldığında Mundlos'un cesedi motokaravanın arka kısmında oturur ve Bernard'ın cesedi de daha önde koridorda yüzü koyun yatar durumda. Bundan sonra LKA Thüringen olay yeri inceleme ekibi cesetlerin motokaravandan çıkarıyor. Eknot Kriminal Polis Merkezi KPS Eisenach dosya numarası TH1309-023340-11-9. 7 Kasım 2011'de hazırlanmış operasyon raporu. Mundlos ve Bernard'ın cesetlerinin çıkarılması ve pozisyonlarının değiştirilmesi. Bernard'ın cesedi polisin operasyon raporuna göre saat 18'de motokaravandan çıkarıldı. LKA memuresi Silvia Mihel, 4 Kasım 2011'de Tautz'un kapalı garajında çalışan olay yeri inceleme grubuna dahil edildi. 2015'te Erfurt NSU Araştırma Komisyonu'nda cesedin çıkarılmasını şöyle anlatıyor. İşe önce öndeki cesedi, yani Bernard'ın cesedini çıkartmamızın gerekeceği şekilde başladık. Meslektaşlarım Schminkel ve Hoffman cesedin çıkarılması işini hallettiler. Önce ön taraftan tabakalar halinde yangın pisliği ve külü taşıdılar. Sonra cesetleri yukarıya kaldırdılar. Sonra da izlere zarar vermeden motokaravandan çıkarmaya çalıştılar. İlk şahıs öndeki yani Bernard bu bağlamda cesetlerin çıkarılmasının ardından kimlik teşhisi yapıldı. Bunu ben yaptım bir ceset örtüsünün üzerinde. Olay yeri raporundaki çeşitli fotoğraflardan Bernard'ın cesedinin bulunduğu pozisyonun hem motokaravandan saat 18'de çıkarılırken ve hem de ardından yapılan delil toplama ve teşhis çalışmaları sırasında defalarca değiştirildiği anlaşılıyor. Ceset örtüsünün üzerinde hem yüzü koyun hem de sırt üstü yattığı açıkça görülüyor fotoğraflarda. Burada şaşırtıcı olan bir nokta geliyor karşımıza. Mundlos'un cesedinin motokaravandan çıkarılma saati bir yana, cesedin çıkarıldığına dair bir bilgi bile yok operasyon raporunda. Mundlos'un cesedinin de motokaravandan çıkarıldığını olay yeri raporundan anlıyoruz gerçi ama bunun ne zaman yapıldığı orada da yazmıyor. Mundlos'un cesedinin ne zaman motokaravandan çıkarıldığını sadece LKA memuresi Silvia Mihel'in Erfurt NSU Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadede görebiliyoruz. 4 Kasım 2011'de akşamın geç saatlerinde silahlar ve cephanenin emniyeti sağlandıktan sonra hallediliyor bu iş. Silahları emniyete aldıktan sonra saat zannediyorum, bilmem ama galiba 22-22.30 olmuştu yani bayağı geç. İki meslektaşım arkadaki cesedi de yani Mundlos'un cesedini çıkardılar araçtan. Sonra cesedin teşhisi ve daha sonra yapılacak incelemeler için iz tespitiyle ilgili gerekenleri ben yaptım. Sonra da kimliğini tespit ettim. Olay yeri incelemenin raporundaki fotoğraflarda Mundlos'un cesedinin oturur durumda bulunma pozisyonunun 22 ile 22.30 arasında motokaravandan çıkarılması sırasında ve ardından gerçekleştirilen belgeleme ve teşhis çalışmalarında defalarca değiştirildiği görülüyor. Cesedin örtünün üzerinde hem kıvrılmış sırt üstü hem de sol tarafına dönmüş şekilde yattığı tespit ediliyor. Polisin operasyon raporu şu notla bitiyor. 5.11.2011 saat 00.03. Cesetlerin Eisenach Belediye Özel İdaresi'ne teslim edilmesi. Şehrin bu kurumu bir cenaze işleri şirketi de barındırıyor bünyesinde. Böylelikle şu noktalar kesinlik kazanıyor. Bernard'ın cesedinin pozisyonu 18'de motokaravandan çıkarılmasından saat 24'e doğru cenaze işleri kurumuna teslim edilinceye kadar olay yeri inceleme ekibi tarafından defalarca değiştiriliyor. Uwe Mundlos'un cesedinin konumu da en erken 22'de motokaravandan çıkartılmasından Eisenach'taki cenaze işleri kurumuna saat 24'e doğru teslim edilmesine kadar geçen sürede aynı şekilde olay yeri inceleme ekibi tarafından değiştiriliyor. resmi olarak bildirilen ölüm saatinin denetlenmesi, ölü lekeleri ve nitelikleri kriminolojik açıdan sadece kesin ölüm belirtileri olarak önemli değildir. Bunun yanı sıra hem ölüm saatinin tahmin edilmesi hem de ölümün gerçekleştiği iddia edilen bir zaman bilgisinin denetlenmesi için çok kıymetli bir referans noktası oluştururlar. Önce saatin denetlenmesine gelelim. Mundlos ve Bernard'ın ölümlerinin iki cansız beden 4 Kasım 2011'de saat 12.30'a doğru bulunduğuna göre bu saatten evvel gerçekleşmiş olduğu bir veri. Dolayısıyla mümkün olan en geç ölüm saati 12 ile 12.30 arasında. İki cesedin Strakda'da motokaravanda bulundukları andaki pozisyonlarının olay yeri inceleme ekibi tarafından ancak çekici firmanın kapalı garajında önemli ölçüde değiştirildiği de bir başka gerçek. Bernard'ın cesedi 18 ile 24 arasında birçok kez bir yerden başka bir yere taşınıyor. Aynı durum Mundlos'un cesedi için de 22 ile 24 arasında söz konusu. Her iki ceset de bu sırada sırt üstü yatırılıyor. Mundlos ve Bernard'ın resmi olarak deklare edilen ölüm saatinde yani 12.05'te Strakda'da öldüklerini varsaydığımızda Bernard'ın cesedi ölümün gerçekleşmesinden sonra 7 ila 12 saat, Mundlos'un cesedi ise 11 ila 12 saat içerisinde birçok defa hareket ettiriliyor. Ama cesetler ölümün gerçekleşmesinden sonra 6 ila 12 saat içerisinde döndürülürse önceki ölü lekelerinden izler görünür kalırlar. Yani vücutta çift taraflı ölü lekeleri oluşur. Buradan da şu sonuç çıkarılabilir. Eğer Mundlos ve Bernard 4 Kasım 2011'de saat 12.05'te Strakda'da ölmüş olsalardı, cesetlerinin bulunduğu andaki pozisyonlara uygun ölü lekelerinin izlerinin hala görünür olması gerekirdi. Dolayısıyla iki taraflı ölü lekelerini müşahede edebilirdik. Gerçekten de her iki cesette iki taraflı ölü lekeleri oluştuğu teyit edilebilseydi, bu sonuç resmi ölüm saatinin doğru olduğuna ciddi bir destek olurdu. Ama her iki cesette de bu tür iki taraflı ölü lekesi oluşumuna dair bir işaret görülemiyorsa resmi olarak kabul edilen ölüm saati 12.05'in kesinlikle yanlış olduğu ortaya çıkar. Strakda cesetlerinde çift taraflı ölü lekesi oluşumu var mı? Uwe Bernhardt'ın otopsi raporunda sadece bir yerde yukarıda da sözünü ettiğimiz 13 numaralı maddede ölü lekelerinin varlığına ilişkin bir not var. Ek not: Jena Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Enstitüsü'nün Uwe Bernhardt için düzenlediği 28 Kasım 2011 tarihli otopsi tutanağı. Vücudun sol arka kısmında kaba etler hariç kalmak şartıyla az miktarda ölü lekesi. Bernhardt'ın bütün otopsi raporunda çift taraflı ölü lekelerine dair en ufak bir işaret yok. Yani adli tıpçılar Bernhardt'ın cesedinde yüzü koyun bulunmasına uygun şekilde oluşmuş eski ölüm lekelerinin izlerine de rastlamamışlar. Mundlos'un cesedinin otopsi raporunda ise ölü lekelerinden hiç bahsedilmediğinden tabii ki çift taraflı ölü lekeleri de bahis konusu olmamış. Tekrar Mundlos'un cesedinin otopsi sırasında çekilmiş fotoğraflarına dönecek olursak, bunların yardımıyla bir taraftan Mundlos'un sırtındaki belirgin ölü lekelerinin mevcudiyetini tespit edebiliriz. Diğer taraftan cesedin sırtından çekilmiş başka otopsi resimleriyle kaba etlerde ve uydukların arka kısımlarında ölü lekelerinden hiçbir iz olmadığını da görebiliriz. Ama böyle ölü lekesi izlerinin buralarda mevcut olması gerekirdi. Çünkü Mundlos oturur durumda bulunmuştu. Başka fotoğraflarda da görülebilecek bu olgu otopsiyi gerçekleştiren doktorun otopsi tutanağındaki bir notunda da onaylanıyor. Madde 18 şöyle: Kaba etlerde ve oydukların arka kısmında göze çarpan bir değişiklik yok. Çift taraflı ölü lekelerinin mevcudiyetine ilişkin sorunun nihai cevabını Mundlos ve Bernhardt'ın otopsisinden sorumlu Jena Adli Tıp Enstitüsü'nün başkanı Frau Profesör Doktor Elsa Gitta Mal veriyor. 2016 Mart'ında Erfurt NSU Araştırma Komisyonu'nda çift taraflı ölü lekeleri fenomenini bir kere daha şu kelimelerle izah ediyor doktor: Eğer 6 ile 12 saat ölümden sonra yani aşağı yukarı ceset çevrilirse ölü lekeleri o zaman kısmen yer değiştirecektir. Bu da çift taraflı ölü lekeleri olacaktır demektir. Komisyon üyelerinden birinin Mundlos ve Bernhardt'ın cesetlerinde bu tür çift taraflı lekelere rastlanıp rastlanmadığını sorması üzerine Frau Profesör Doktor Mal hiç tereddüte mal bırakmayacak şekilde cevap veriyor: Hayır, yani çift taraflı olanlardan görülmemiş. Ama tabii elimdeki Bernard'ın tutanağı zaten pek fazla ölü lekesi de yokmuş. Yani sonuç şöyle, Mundus ve Bernard'ın cesetlerinde adli tıp incelemesi sırasında çift taraflı ölü lekelerinin mevcudiyetine dair tek bir işaret bile saptanamamış. Böylelikle şu da ortaya çıkmış oluyor, cesetlerin Strike'da motokaravanda bulundukları konuma uygun daha eski ölü lekelerine ait herhangi bir ize rastlanmamış. Üçüncü sonuç, Uwe Mundus ve Uwe Bernard'ın resmi ölüm saatleri olan 4 Kasım 2011 saat 12.05 kesinlikle doğru değil. Her iki şahıs da saatlerce önce ölmüş olmalı. Gerçek ölüm saatinin tahmin edilmesi. Cesetlerde öğle saatlerinde Strike'da bulundukları pozisyonlara uyan ölü lekeleri yok. Bu yüzden ölümün gerçekleşmesinden sonra üçüncü şahıslar tarafından motokaravandaki bilinen bulunma pozisyonlarına yerleştirilmiş olmaları gerekiyor. Hiç çift taraflı leke bulunamadığına göre her iki cesedin sırt kısmında görülen ölü lekeleri, Mundus'un cesedi aracın arka kısmında yere oturtulduğu ve Bernard'taki aracın orta kısmında koridora yüzük oyun yatırıldığı sırada çoktan sabitlenmiş olmalılar. Ölü lekeleri ölümün gerçekleşmesinden aşağı yukarı 12 saat sonra sabit hale geldiğine göre her iki neonaziden motokaravanda bulundukları konuma yerleştirilmeden en az 12 saat evvel öldürülmüş olmalılar. Cesetlerin son rutuşlar yapılarak nihai pozisyonlarına getirilmesi motokaravanın 4 Kasım 2011 öğle 12'ye doğru devriye polisleri tarafından bulunmasından önce halledilmek zorunda olduğuna göre gerçek ölüm saatine dair şu tahmin yapılabilir. Uwe Mundus ve Uwe Bernard 3 Kasım'ı 4 Kasım 2011'e bağlayan gece yarısı öldürülmüşlerdi. Uwe Bernard'ın otopsisi ve yeni tahmin edilen ölüm saati. Bernard'ın cesedinin otopsisi 5 Kasım 2011'de 10.30 ile 13.30 arasında yapıldı. Yeni tahmini ölüm saatine göre Bernard otopsiye başlanmadan en az 36 saat evvel ölmüştü. Otopsi tutanağında 13. maddede yer alan ölüm işaretlerine dair bilgiler arasında şu notlar ilgi çekicidir. Otopsi anında cesette bir taraftan bütün eklemlerde ilerlemiş ölü katılığı gözlemleniyor iken, diğer taraftan ölü lekeleri kuvvetli basınç uygulandığında soluklaşıyordu. Ölü lekeleri gerçekten de ölümden 36 saat sonraya kadar kuvvetli basınç uygulandığında soluklaşabiliyor ve ölü katılığı oda sıcaklığında ölüm gerçekleştikten 36 ila 48 saat sonra tekrar çözülmeye başladığı için otopsi raporunda belirtilen bulgular Bernard'ın otopsiden 36 saat ya da biraz daha uzun bir süre önce öldüğünün kabulüyle uyuşuyor. Bu da 3 Kasım'ı 4 Kasım 2011'e bağlayan gece yarısı olarak yeniden belirlediğimiz ölüm saatini doğruluyor. Ölü katılığının motokaravanın çekilmesi ile alakası nedir? Başta sözünü ettiğimiz erken kesin ölüm belirtilerinin üçüncüsü olan ölü katılığı, ölümün gerçekleşmesinden sonra ilk 3 ila 5 saat içerisinde başlar. 6 ila 9 saat arasında tam anlamıyla oluşur ve 36 ila 48 saat sonra oda sıcaklığında genellikle çözülür. Sıcak bu süreci hızlandırır, soğuksa yavaşlatır. Mundus ve Bernard 12.30'a doğru motokaravanın içinde bulunduklarında 12 saatten uzun bir zamandır ölüydüler. Cesetlerde ölü katılığı tam anlamıyla oluşmuştu. Bu tamamlanmış ölü katılığını her acil tıp doktoru, adli tıp hekimi, olay yeri inceleme uzmanı, sağlık memuru ve hatta her ölü gömücü hemen tespit edebilirdi. Tamamlanmış ölü katılığının tespit edilmesi ise 12.05 olarak bildirilen ölüm saatiyle ve ardından resmi olarak deklare edilen olay akışıyla çelişkinin daha baştan itibaren aşikar hale gelmesine neden olurdu. 4 Kasım'da saat 18 ile 24 arasında cesetler motokaravandan çıkartılırken, dolayısıyla olay yeri inceleme ekibinin mensupları tarafından cesetlere temas edildiğinde ölü katılığı hala çözülmüş değildi. İddia edilen 12 civarındaki ölüm saati doğru olsaydı da öyle olacaktı. Ez cümle ölüm saatinin resmi olarak bildirildiğinden çok daha erken olduğunun, daha Strekla'daki olay mahallinde tamamlanmış ölü katılığı nedeniyle ortaya çıkmasını engellemek için zaman kazanmak zorundaydılar. Acil tıp ekibinin cesetleri görmesinin engellenmesi, motokaravanın hemen Taus firmasının kapalı garajına çekilmesi ve suç mahallindeki çalışmalarda gördüğümüz türlü tuhaflıklar bu kanaati güçlendiriyor. Netice: Başlangıçta sorulan Uwe Mundos ve Uwe Bernhard ne zaman ve nerede öldüler sorusu şimdilik şu şekilde cevaplandırılmalıdır. Uwe Mundos ve Uwe Bernhard resmi olarak deklare edilen ölüm saatinden en az 12 saat evvel ölmüşlerdi. Tam olarak kaçta öldüklerinin araştırılması gerekir. Mundos'un ölüm saatinin Bernhard'ınki ile aynı olması şart değildir. Öldürüldükleri yerin Eisenachstrecke'da Am Schaffrein 2 olmadığı kesindir. Motokaravan içindeki iki ölüyle beraber bu adrese 4 Kasım 2011 öğleden evvel park edilmiştir. Böylelikle bütün suç mahalli bir tiyatro eseri gibi sahneye konulmuştur. Okuyucunun notu. Şu anda 370. sayfadayız ve kitabın ana kısmı bitmiş oluyor. 371 ile 372. sayfalarda kullanılan kaynak kitaplardan seçmeler yer alıyor. Hepsi Almanca yayınlar. Ve 373 ile 392. sayfalar arasında da okurken devamlı başvurduğum ek notlar yer alıyor. Kitabın sonu. 31 Ocak 2018. Sayfa 392.